Ayrım 22, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 229. Chad kalkıp mutfağa gitti, bir bardağa buzdolabından su ve buz doldurduğunu işittim. Nedendir bilmem, belki de biliyordum. Cep telefonumu çıkardım, fotoğraf makinesini açtım ve ekranda donmuş görüntünün bir iki resmini çektim. Kumlu çıkabilirdi, çıkmayabilirdi de ama kanıtım olsun istemiştim. Chad içi buz parçacıklarıyla dolu bir bardak su getirip uzattı. Bardağın yarısını içtim. Daha iyi misin? Bu videonun bir kopyasını istiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? İstiyorum Chad. İmkanı yok. Öyleyse bir enstantane. Ne olacak? Tam olarak emin değildim ama telefonumla çektiğim resimle aynı nedenden olabilirdi. İçimde babamla yüzleşmek istiyormuşum gibi bir duygu vardı. Kişisel bir neden. Üzgünüm Kat, bunu yapamam. Bu kanıt bende kalacak. Chad, bağışla. Yanlış ellere geçse dinamit etkisi yapar. İşaret parmağıyla birkaç tuşa dokunup bilgisayarın kapağını kapattı. Bu işten yararlananların arasında sen de var mısın diye sordum. Hakarete uğramış gibi baktı. Ben mi? Şaka mı ediyorsun? Tabii ki hayır. Peki öyleyse Jack bütün bunların neresinde? Jack'in saldırdığı konvoy, o aşiret reisleri sağlıkları için taraf değiştirmedi. Sesimi çıkarmadan bekledim. Ordu raporunda hiç değinmedi ama o adamlar Amerikan hükümetinden yüklü miktarda para aldı. Bunun karşılığında taraf değiştirecek ve El-Kaide destekli asilerle savaşan Amerikan askerlerine yardım edeceklerdi. Paranın konvoydaki kamyonlardan birinde olması gerekiyordu. Sesi hafifleyerek söndü. Ve o gün göğe çekilip kayboldu. Ne kadar para? Chad dudaklarını sıktı, cevap vermedi. Ne kadar para dedim Chad. Belki bunu babana sorman daha iyi olur. Babama mı? Neden? Üstlerine giden raporu o hazırladı. Tabii herkesi kurtarmaya çalıştı. Onlar onun adamlarıydı. Onların tarafında olması gerektiğini düşündü. Adamları suçsuz göstermek gerektiğini deyip kemküm eder gibi ama işittiğim söylentiler var. Ne demek istiyorsun? Bütün her şeyin bir tertip olduğu, o tuzağın sadece parayı çalma planının bir parçası olduğu yolunda söylentiler. Yine kemküm eder gibi konuşuyordu. Babamın bu işte parmağı vardı mı demek istiyorsun? Ben bir şey demiyorum. Duyduğum bir söylenti, hepsi bu. Yüzüme baktı. Kat, o günlerde her şey alavere dalavereydi. İnsanlar birbirlerine güvenmiyor, herkes ikili oynuyordu. Gerçeğin ne olduğunu kimse bilmiyor. Olaylar gerçekleri daha da örttü. Yani? 5 gün önce bir asi saldırısında 5 kişi kaybetmiştik. Evet. Bunun karşılığında bir şey istersin. Ağır temas istiyorduk. Onun yerine karşımıza bir sivil konvoy çıktı. Sen ne anlatıyorsun? Baban raporunda aşiret ileri gelenlerinin parayı çoktan bir asi grubuna aktardığını, başından beri taraf değiştirme niyetinde olmadıklarını, bütün her şeyin paraya konmak için yapılmış bir hile olduğunu iddia ediyordu. Öyleyse gerçek ne Chad? İçini çekti. Tek bildiğim paranın bir daha bulunamadığı. Operasyonu baban onayladı. Gerçeğin ne olduğunu bilen biri varsa baban olmalı. Ben ast-üst sisteminde çok aşağılardaydım. Ama oradaydın. Yani daha sonra onunla hiç bu konuyu konuşmadın mı? Tabii ama kayıp para sözü edilmesi yasak bir konuydu. Sen Jack'in evrak çantasından bahsedene kadar hiç dönülmemiş bir konu. Bugün tek amacım Jack'in ve Kyle'ın zihinsel sorunlarını neyin tetiklemiş olabileceğini sana açıklamaktı. Hepsi bu kadar. O günkü katliam hepimizi etkiledi. Belki de gerçeği sana daha önce anlatmam gerekirdi. Anlatamadım işte. Ordu dosyayı mühürledi, gizli olarak sınıflandırdı. Oysa senin olanları bilmeye hakkın var. Bunlar sana azap verdi. Elini uzatıp dizime dokundu. Cinsellikle ilgili olmasa da bel kemiğimden aşağıya bir elektrik akımı hissettim. Ben sadece yardımcı olmak istedim. Yanında olmak istedim. Bir şey söylemedim. Videonun kopyasını gün gelir de o Pandora'nın kutusu tekrar açılır diye sakladım. O dramda hiç parmağım olmadığının kanıtı. Politikada olsam böyle bir şey sonum olurdu. Jack'in çalınan parayla ilgisi olduğunu gerçekten düşünüyor musun? Kat, gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama evrak çantası hakkında anlattıkların doğruysa durum hiç de iç açıcı görünmüyor. Ne miktarda kayıp paradan söz ediyoruz? Elini dizimden çekti, yeniden parmaklarını birleştirip uçlarını dudaklarına dayadı. Sadece o paradan bahsetmiyoruz. Konvoyda değerli başka şeyler de vardı. Ne gibi? Gördüğün o mask, bir sürü başka eski eserle birlikte aşiretin elindeydi. Aslına bakarsan 3 mask olması gerek. Iraklılar çalmış olmalı. Ama bu konumuzun dışında zaten. Bunu duyup gördüklerimi düşünerek oturdum. Sonra Chad'in yüzüne baktım. Ne kadar para? Cevap yok. Chad'in ağzı ince bir çizgi gibi. Bütün gün bekleyemem Chad. Tanrı aşkına ne kadar? 25 milyon dolar. 59. bölüm. Luden Marinası. Courtney Marina'nın otoparkında frene bastı. Hemen yakındaki restorana, Willie's on the Water'a bakınca boş olduğunu gördü. Öğle kalabalığına daha 2 saat vardı. Birlikte iki tarafında teknelerin bağlı olduğu, üstü kapalı ponton iskelede yürüyüp ucuna mavi beyaz boyalı Dorset Catalina'nın durduğu yere geldiler. Yarım yüzyılı devirmiş teknenin daha iyi günler gördüğü kesindi. Boyası bazı yerlerde çizilmiş, verniği pul pul kabarmıştı. Hemen yakınındaki yeni teknelerle kıyaslandığında külüstür bir enkazı aldırmasına rağmen hala sağlam, granit kadar sert görünüyordu. Tanner tekneyi önce şöyle bir inceledi, sonra da ayakkabısının ucuyla provasına dokundu. İkisi 2 ayrı arabayla gelmiş, otomobillerini marinanın otoparkına bırakmıştı. Çocukken buna benzer bir tekneyle balığa çıkardık. Okul arkadaşlarımdan birinin babasının böyle bir teknesi vardı.
Öyle mi?
Güzel günlerdi. Pekala ne buldun? Courtney teknenin içine girdi. Dümen dolabına doğru ilerledi. O alanın altında kameraya inen basamaklar vardı.
Buraya kimin bağlandığını bilen yok ya da biliyorlar da söylemiyorlar.
Bu da ne demek? Birileri tekneyi sorgusuz sualsiz bir gece bırakmak için marina personelinden birinin eline bir avuç dolar sıkıştırmış olabilir. Ama kimse bundan bahsetmiyor. Konuştuğum görevli tekneyi burada bağlı bulduklarını söyledi.
Tanner elini alnına götürdü. Barajın soluna teknelerin Tennessee Nehri boyunca seyretmelerini sağlayan eklüz kapılarına baktı.
Tekne ne zaman bağlanmış? Aşağı yukarı saat kaçta?
Quentin Lusk'ın Cat'in kapısına dayandığı günden bir gece önce.
İnsanların izin almadan teknelerini öylesine bağlaması olacak bir şey midir?
Bazen.
Marina'da güvenlik kamerası var mı?
Tabii, kayıtlara baktım.
Ve?
Kameralarda Dorset'in bağlandığı yeri kapsamayan ölü noktalar var.
Harika değil mi? Sence biri bunu biliyor olabilir miydi?
Mümkün. Kanal güvenliği o kadar sıkı değil ama bir de kanal makinistleriyle sahil korumanın izlediği kameralar var. Onlara bir göz atıp bir şeyler çıkacak mı bakacağım. Teknenin sahibi kapılardan çıktığında görüntü vermiş olabilir.
Tabii ya, keyfini bozmak istemem ama ya vermemişse? O zaman ne olacak, başka ne buldun?
Courtney'nin cevabını beklerken etrafına bakındı. Bir dolabın kapağını kaldırdı. 10 yıllardan beri oradaymış gibi görünüp öyle kokan iplerle şamandıralar. Bulduğum sadece bu kadarı. Teknede sahibini bulmamıza yarayacak hiçbir şey yok. Üstelik buraya kim bırakmışsa iz sürmek için kullanılabilecek ne kadar kişisel eşya varsa hepsini temizlemiş. Kamera kapısını itip açtı. Kapı çok dardı. Tanner'ın geçemeyeceği kadar dar görünüyordu.
Sığabilecek misin koca adam?
Sığmak zorundayım değil mi?
Genç kadın gülümsedi. Kapıyı itip kameraya girdi. Kamera ufacık, daptaracıktı. Tanner kapıdan sığmak için göbeğini içine çekmek zorunda kalmıştı. İçeride 2 kişiyle kamerada hareket edecek yer yoktu. İçerideki hava sıcak ve ağırdı. Eski ahşap ve motor yağı kokuyordu. Tanner etrafına göz gezdirdi. Musluk, tuvalet, ranza bölmesi. Her yer soyulup temizlenmişçesine yoksul barakası gibi çıplak görünüyordu. Bütün dolapları açtı. Dolaplar da bomboştu ve görünürde ne bir fincan ne de bir şişe ne de alet vardı. Pekala, konu nedir? Courtney cebinden bir çift eldiven çıkarıp Tanner'a attı.
Şunları giyip ellerini kaldır.
Ne?
Bir tanesi de yeterli. Sağdaki dolabın üstüne bir yokla bir şey bulacaksın.
Tanner eldivenleri ellerine geçirip söyleneni yaptı. Elini dolabın üstü boyunca gezdirdi. Kağıt gibi bir şeye dokununca kavrayıp çekti. Kıvrılmış kenarları yeni görünüşlü bir çeşit haritaya baktı.
Ne biçim bir harita bu?
Su kanalları haritası, açsana.
Sen önden buyur.
Courtney haritayı alıp kameradaki masanın üzerine yaydı.
Gözüne çarpan bir şey var mı?
Bir dakika izin ver.
Tanner işaretsiz haritayı inceleyip ensesini kaşıdı. Başını kaldırıp Courtney'e baktı.
Nedir bu, yoksa bir çeşit sınav mı?
Sınav falan değil Tanner. Vaz mı geçiyorsun?
Evet, anlat bakalım. Bugün hiç sınav saçmalığı havasında değilim.
Tekne eski, harita yeni.
Ne olmuş?
Eski tekne, yeni harita. Ya teknenin yeni bir sahibi oldu ya da tekneyi her kim kullanıyorsa buradaki su yollarının yabancısı, hatta her ikisi.
Tanner Courtney'e şaşkın gözlerle bakıp gözlerini haritaya çevirdi.
Yeni görünüyor. Quentin Lusk'ın nereye gideceğini gösterir bir işaret ya da belirti yok. Tabii eğer tekne gerçekten Lusk'a aitse.
Genç kadın dudaklarını büzdü.
Belirti falan yok. Sadece.
Ne?
Haritanın ortasında yağlı bir işaret var. Sanki biri parmağını basmış gibi bir leke. Buraya 70 milden de fazla mesafede Marion County'de bir su yolu.
Bırak şimdi, kocaman bir eyer bu. Biri bu Carlos haritayı açarken de lekelemiş olabilir.
Doğru, parmak izlerini kontrol ettireceğiz.
Bu arada yeni bir şeyler öğrendiğimizi söyleyemeyiz.
Courtney yüzünü buruşturdu.
Muhtemelen haklısın. Şu anda elimizdeki tek şey bu leke.
Courtney Tanner'ın beyaz Camry'si ile uzaklaşmasını izledi. Tanner el sallayıp açık camdan göz kırptıktan sonra uzaklaştı. Yakışıklı bir erkek. Adamın soluk tarçın görüntüsünden hoşlanıyordu. Birkaç kilo verse o görüntüyü daha çok seveceği kesindi. Bir perhize sokup yürüme bandına çıkar hoş biri olur. Çantasından cep telefonunu çıkarıp bir isim tuşladı. Telefon ilk çalışta açıldı.
Dexter.
Selam Dexter. CID'den Courtney. Nasıl gidiyor dostum?
Her zamanki gibi güç bela. Senden ne haber?
İyi dinle. Sana bir şey sormam gerekiyor.
Sor bakalım.
Tanner yer radarı kullanarak bölgeyi köşe bucak aradığınızı ama hiçbir kalıntıya rastlamadığınızı söyledi.
Doğru. Hiç. Keseli sıçan, tavşan ve bir yetişkin ayı iskeletini saymazsak.
Taramalara güvenilebilir mi sence?
Birinci sınıf, neden sordun?
İçimdeki obsesif kompulsif bozukluk olabilir, emin olmak isterim. Bir de henüz bakmadığın açılar var mı diye soracaktım.
Radarı kaza yerindeki birkaç alandan tekrar geçireceğiz. Gözümüze biraz bulanık gelen bölgeler var ama uzmanlar herhangi bir sürpriz beklememek gerektiğini söylüyor.
Tanner'a güvenmediğimden falan değil, sadece ilk ağızdan öğrenmek istedim.
Tanner'la aranız nasıl?
İyi, neden sordun?
Karısının başına gelenlerden sonra kadıncağız kundaklanan evinde ölmüş, geçmişindeki bütün o kargaşa falan...
Ne demek istiyorsun?
Sana anlatmadı mı?
60. bölüm. Araba yoluna girdiğimde evin önünde babamın mavi Ford Taurus'unun durduğunu gördüm. Sokakta hala Channel 5 ve Weber minibüsü gibi muhabir arabaları, bir de polis otomobili vardı. Araba yolunda babamınkinin yanında bir ekip arabası durmuş, içinden bir şerif yardımcısı çıkıp otomobiline yaslanmıştı. Kapıya doğru yürüdüğümü görünce şapkasına dokundu. Hanımefendi. 10 dakikalık yol boyunca endişeliydim. Sadece eve dönmüş babamla yüzleşeceğim için değil, aynı zamanda da Jack telefon edeceği için. Saatime baktım, 4:10 geçiyordu ve Jack'in telefonuna kadar 50 dakikam vardı. İçim içimi yiyor olanları Courtney ve Tanner'a anlatmak isteğiyle yanıp tutuşuyor. Öte yandan Jack'in taleplerini kulak ardı etme tehlikesini de göze alamıyordum. Böyle bir şey çocuklarımı bir daha göremememe neden olabilirdi. Vücudumun ürperdiğini hissettim. Erime aşamasındaymışım gibi neredeyse şiddetli bir ürpertiydi.
Bütün sinirlerim gerilmiş, bütün duyularım keskinleşmişti. Hayatta isteyeceğim son şey babamla yüzleşmekti. Oysa yüzleşmem gerektiğinin farkındaydım. Hem de bugün yüzleşmem gerektiğinin. Artık daha fazla erteleyemezdim. Çantamda o kahrolası zarf, içinde de arabamın yolcu koltuğuna bırakılmış fotoğraflar vardı. Bir yanım bu fotoğrafları babama göstermekten korkuyor, bir başka yanım da öfkeli bunları gösterdiğim zamanki ifadesini görmek, cevaplarını işitmek istiyordu. Babamdan hiç korkmamıştım. Asla, o benim koruyucumdu. Yine de Taurus tabancamı çantama koyduğumun bilincindeydim. Nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Bunca yıldan sonra nihayet gerçeği öğrenecek miydim? Babamın bir katil olduğunu mu işitecektim? Askerdi. Bazen savaşta askerlerin birilerini öldürmesi gerekir. Ama babamın annemi öldürebileceğini aklımın ucundan bile geçiremiyordum. Yeniden telefonuma, Chad'in ekranından çektiğim fotoğrafa baktım. Biraz kumluydu ama kanlı ceset yığını sorunsuz görülüyordu. Tuhaf olanı, hayatı boyunca asker olmasına rağmen babamın bir insan öldürebileceğini hiç düşünemiyor olmamdı. Sanırım hayatının o dönemini zihnimin gerilerinde bir yere itmiştim. O benim babamdı, sevip güvendiğim, bana sadece sevgi ve iyilik gösteren biriydi. Öte yandan zihnime gaddar bir mantık yerleşmeye başlıyordu. Babam bu kadar korkunç bir katliam emri verebiliyorsa, askerlik hayatı boyunca katıldığı daha başka acımasız saldırılar olduğundan emindim, o zaman annemi de öldürmesi mümkündü. Bir şey daha vardı, Chad'in sözünü ettiği 25 milyon dolar. Jack'in o paranın kaybolmasında bir çeşit rolü bulunduğunu reddedememesinden rahatsız olmuştum. Jack'in ortadan kaybolmasının nedeni bu olabilir miydi? Düşündükçe daha mantıklı gelmeye başladı. 25 milyon çok paraydı. Hatta sadece bir kısmı bile. Jack bununla hayatının son gününe kadar bolluk içinde yaşayabilir, saklanmasının nedeni bu olabilirdi. Verandanın basamaklarını tırmanırken bacaklarımın titrediğini hissettim, kapıyı sessizce açtım. Alarm devredeydi, ben girerken çaldı. Babamın valizi çalışma odasının önünde duruyordu. Yukarıdan duşun sesini duydum. Çalışma odasına, büyük babamın da kullanmış olduğu odaya girdim. Etrafa eski kitap deri ve ceviz ağacı kokusu sinmişti. Gözlerim tanıdık şeyleri aradı. Duvarda bir çift palanın üzerine çatılmış İrlanda ve Amerikan bayrakları. Bir başka duvarda annemle babam zümrüt yeşili tarlalara hakim, yüksek kale surlarının tepesinde Blarney kayasını öperken ya da Cliffs of Moher'de. Bir barda viski ve Guinness kadehlerini kaldırırken. Bir de annemin o seyahatten getirdiği en değerli hatıra eşyası, dikenli bir ağaç dalına konmuş efsanevi kelt kuşunun 20 santimlik bronz heykeli. Annemin fotoğrafına bakar ve o sert beyaz zarfı parmaklarımın arasında sıkarken gözlerimin yaşardığını hissettim. İçimdeki öfke kabaran bir deniz gibi yükseldi. Yukarıda su sesinin kesildiğini işittim. ''Babam sen mi geldin Kat?'' diye seslendi. Yukarıdan arabamın sesini duymuş olmalıydı. Evet. Hemen geliyorum. Oturdum, elimde zarf babamın gelmesini bekledim. Ayağını sürüyerek, ıslak saçlarını kurulayarak merdivenden indi. Ellerinde ya da yüzünde çok az titreme gördüm. Parkinson ilaçlarını almış olmalıydı. İlaçların etkisi geçince titremesi ve diğer belirtileri ortaya çıkmaya başlayacaktı. Yine de gergin görünüyordu. Gözleri kan çanağı gibiydi. Gazetecilerle karşılaşmayı bekliyordum ama bu kadar kalabalık olacaklarını düşünmemiştim. Bir de polisler.
Gazeteciler konuşmak isteyecek ama daha onlara bir şeyler anlatmaya hazır değilim.
Hiç kimseyle konuşmak zorunda değilsin tatlım.
Temiz bir blue jean, asker hakisi bir tişört ve spor ayakkabılar giymiş, ıslak havluyu boynuna asmıştı. Hala Clint Eastwood'a benziyor, formunu koruyan adamlar gibi görünüyordu. Yaşına rağmen gerçek bir güç.
İyi misin?
Yaklaşıp sarılırken, yanaklarımı öperken gözlerini yüzümden bir saniye bile ayırmadı. Başımın tepesinde çenesinin o alışıldık sertliğini hissettim. Babam sabun ve o çok sevdiği polo kolonyası kokuyordu. Cevap vermedim, orada dimdik dikilmeye devam ettim. Rahatsızlığı hissederek bir adım geriledi, kollarını açarak beni omuzlarımdan kavradı.
''Hala şokun etkisinde görünüyorsun.''
Başımı salladım, kolumu sıktı, kendimi çekmek istedim.
İkimiz de öyle Kat. Dönüş yolu boyunca zihnim karma karışıktı. Gözlerinin içine birkaç saniye bakabilmek için kendimi zorladım, sonra başımı çevirdim. Babam soğukkanlı bir katil miydi? Gerçeği umutsuzca öğrenmek istiyor, aynı zamanda da öğrenmekten ürküyordum. İçgüdüyle yanından uzaklaştım ve pencereye doğru birkaç adım attım. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesiyle "Sen iyi misin?" diye sordu. "Nedir, ne var?" Birkaç saniye cevap vermedim. Sessizliğin ağırlığı eziciydi. "Ruby nasıl?" diye sordum. Cesaretimi toplayıp söyleyebildiğim tek şey buydu. Konuşmak istediğim diğer konular, fotoğrafın üzerine yazılmış suçlama, henüz kendimde onlara girecek gücü bulamıyordum. Tükenmiştim. Babamın yüzüne haykırmak istediğim sözleri telaffuz edemiyordum. "Annemi öldürdün mü?" Yüzü gerildi, başını sallayıp boynundaki havluyu bir koltuğun arkalığına fırlattı. "İyi değil." Tek kelime etmeden olduğum yerde dikiliyordum. "Açlıklarında beklediklerinden çok daha kötü bir durumla karşılaşmışlar. Ameliyat sırasında çok kan kaybetmiş." Konuşmakta zorlanarak "çok üzüldüm" diyebildim. Gözlerinin nemlendiğini gördüm. "Bak, sana bunları söylemek zorunda olduğum için üzülüyorum. Ama yarın uçağa binip yanına gideceğim. Doktorlar Ruby'nin kurtulacağından emin değil Kat." Gözlerim mutfak saatine kaydı. 4:25 geçiyordu. Jack'in tekrar aramasına kadar tam 35 dakikam vardı. "Çok kısa olduğunun farkındayım tatlım, ama burada yanında olmak istedim. Ruby için de orada olmam gerekiyor. Doktorlar hiç iyimser değil. İki arada bir derede kalmış gibiyim. Ama bana kal dersen kalırım." Cevap veremedim. Bir kaşını kaldırdı. "İyi misin?" "Ruby'nin yanında olman gerektiğini anlıyorum."
"Gerçekten emin misin?"
"Evet."
"Yarın uçakla gideceğim. Yerimi ayırttım. Bütün olanlardan sonra 12 saat araba kullanmayı göze alamıyorum. Uçağa bindiğime göre durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamışsındır."
"Evet." Sanki otopilota takmış öyle konuşuyormuşum gibi.
"Eve dönmem gerekiyordu Kat. Nasıl dayandığını görmek istedim. Dayanabiliyor musun? O kadar korkunç bir şok ki."
Yüzüme baktı, becerebildiği bütün yumuşaklıkla sordu. "Bir şeyler bulabildiler mi?"
"Hayır." "Hiç. Hiçbir şey bulamadılar mı?"
"Birkaç kişisel eşya, bir de alüminyum evrak çantası. Çantanın içindekilerden henüz bahsetmemeye karar vermiştim."
"Nasıl eşyalar?"
"Sean'la Amy'nin bazı elbiseleriyle bir de PlayStation oyunu."
Sen bütün bunları gördün mü?"
"Evet." Gözleri biraz daha yaşardı ve şaşkınlıkla "Aman Tanrım" dedi. Kolluyla gözlerini sildi. Her zamanki gibi ıstırabını göstermemeye çalışarak "Buldukları sadece bunlar mı?"
"Şimdilik."
Çantamdan içinde fotoğraflar olan zarfı çıkardım. "Bazı konuları konuşmamız gerek" dedim. Bunlar önemli konular."
Elimdeki zarfa bakarken kaşlarını çattı. "Nedir bu?"
Bacaklarımın titrediğini hissettim. Ona göstermekten gerçekten korkuyordum. Tepkisi ne olacaktı? Öfke mi, inkar mı, korku mu, yoksa şaşkınlık mı? Hangisi olursa olsun öğrenmek istediklerimi açığa vuracaktı. Zarfı hala elimde tutuyor, ona uzatmıyordum. Babam gözlerini bana çevirdi. Bu sefer bakışlarından kaçmadım. Başlayan şeyi kaldığı yerden devam ettirmem, dilimin ucundakini söylemem gerekiyordu. Gözlerimi babamın yüzünden ayırmadan kendimi konuşmaya zorladım. Yanağımdan aşağıya bir damlanın kaydığını hissettim.
"Jack, Sean ve Amy kazadan canlı kurtulmuş. Hayatta kalmışlar. 8 yıl önce o ormandan canlı çıkmışlar. Ve nedense bir daha geri dönmemişler."
22. ayrımın sonu. Sayfa 240.